Ayrım 10, sayfa 109. İnfazcı Lars Kepler. 22. bölüm. Tuhaf bir olay. Westeros'un Reykjavik'in sokağında kocaman beyaz bir apartman var. Apartman sakinleri okul, futbol sahası ve tenis kortuna yakın oldukları için şanslı sayılırlardı. 11 numaralı kapıdan bir elinde motosiklet kaskıyla bir genç çıktı. 17 yaşındaki bu gencin adı Stefan Bergquist'ti. Motor teknik meslek okulunda okuyordu. Annesi ve annesinin erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyorlardı. Uzun sarı saçları vardı. Alt dudağında gümüş bir halka takılıydı. Siyah bir tişört, paçaları yerde sürünen çuval gibi blue jean pantolon ve spor ayakkabılar giymişti. Acele etmeden sallanarak park alanına doğru yürüdü. Kaskı cross motosikletinin gidonuna taktı, apartmanın yanındaki yaya yolundan yavaşça demir yoluna doğru sürdü. Raylara paralel devam ederek Norley'den Via Dune'un altından geçip büyük endüstri bölgesine girdi. Üzeri mavi ve gümüş rengi grafitiyle kaplanmış bir inşaat barakasının önünde durdu. Stefan ve arkadaşları burada buluşur, raylar boyunca uzanan toprak setin üzerinde motokros yaparlardı. Kör demir yolu hatlarını ve rampaların üzerinden geçip dolaşarak tekrar terminal yoluna dönerlerdi. 4 yıl önce bir gün dikenlerin gözlerden sakladığı bir çivide barakanın anahtarını asılı bulmuş ve o günden sonra düzenli gelmeye başlamışlardı buraya. Barakaya neredeyse 10 yıl hiç dokunulmamıştı. Büyük onarım çalışmalarından sonra her nasılsa burada bırakıp gitmişlerdi. Stefan motosikletini park etti, barakanın bir kapağın altından sarkan asma kilidini açtı, çelik kapı kolunu indirip içeri girdi. Kapıyı kapattıktan sonra telefonunun saatine bakarken annesinin aradığını gördü. Demir yolunun öteki tarafındaki bir çöp konteynerinin arkasına gizlenerek kendisine izleyen adamı hiç fark etmemişti. 60 yaşlarında bir adamdı bu, gri bir gocuk ve açık kahverengi pantolon giymişti. Stefan küçük mutfak tezgahının üzerinde duran mısır gevreği torbasını aldı, içinde kalan son parçaları avucuna döküp ağzına doldurdu. Baraka demir parmaklıklı, camları epeyce kirli, iki küçük pencereden ışık alıyordu. Arkadaşlarını beklerken çizim masasının üzerinde duran eski dergilerden birini alıp karıştırmaya başladı. Kapağında göğüsleri çıplak genç bir kız fotoğrafı vardı. "Bir düşünün, yalanıyor ve bunun için para alıyorsunuz," yazıyordu fotoğrafın altında. Stefan'ı izleyen adam gri gocuğunu çıkarıp çalıların arasına sakladı. Üzerlerinden kablolar sarkan yüksek elektrik direklerini geride bırakıp demir yolunu geçti. Stefan'ın motosikletine doğru gitti. Motosikletinin destek ayağını kaldırıp barakanın kapısına doğru sürdü. Etrafına şöyle bir göz attıktan sonra motosikleti yere yatırdı, ayağıyla iterek takoz gibi kapıya dayadı. Benzin deposunun kapağını açıp benzini barakanın altına akıttı. Stefan eski dergileri karıştırıyor, cezaevi havası yaratılarak çekilmiş solgun kadın resimlerine bakıyordu. Resimlerin birinde sarışın bir kadın bacaklarını ayırarak oturmuş, bir gardiyana cinsel organını gösteriyordu. Stefan birden irkildi, kulaklarını dikip dışarıyı dinledi, sanki ayak sesleri duymuştu. Dergiyi hemen elinden bıraktı. Adam çocukların çalıların arasına sakladıkları kırmızı benzin bidonunu almış barakanın etrafına döküyordu. Stefan bağırmaya başladığında barakanın arkasındaydı. Kapıyı tekmeleyerek açmaya çalışıyordu Stefan. İçeriden telaşlı ayak sesleri geldi ve kirli pencerelerden birinde Stefan'ın endişeli yüzü göründü. "Aç şu kapıyı, bu ne biçim şaka?" diye bağırdı. Adam hiç aldırmadan bidondaki benzini dökmeye devam etti. Son damlasını da döktükten sonra bidonu bir tarafa attı. "Ne yapıyorsun?" diye bağırdı çocuk. Kapıya doğru atılıp tekrar tekmeleyerek açmaya çalıştı ama imkansızdı. Annesini aradı, telefonu kapalıydı, kalp atışları hızlandı. O pencereden bu pencereye koşarak neler olduğunu görmeye çalıştı. "Kafayı mı yedin sen?" Benzin kokusunu aldığında dehşetle sarsıldı, midesine kramplar girdi. "Hey!" diye bağırdı korku dolu bir sesle. "Orada olduğunu biliyorum." Adam cebinden bir kibrit kutusu çıkarttı. "Ne izliyorsun benden? Yalvarırım, ne istediğini söyle bana." ''Senin bir suçun yok.'' dedi adam sakin bir sesle. ''Ama kabusun hasat edilmesi gerek.'' Ve kibrit çöpünü yaktı. ''Bırak beni çıkayım.'' diye bağırdı çocuk. Adam kibrit çöpünü benzine bulanmış otların üzerine attı. Büyük bir yelkenin birden rüzgarla dolması gibi bir ses çıktı. Açık mavi alevler öylesi bir hevesle yükseldi ki adam birkaç adım gerilemek zorunda kaldı. Çocuk bağırarak yardım dilendi. Barakanın etrafına ateş sardı. Adam barakanın arkasına doğru yürüdü. Yüzünde ateşi hissediyor, korku dolu çığlıkları duyuyordu. Baraka yalnızca birkaç saniye içerisinde bir alev topuna dönüşmüş, pencerelerin camları patlamıştı. Saçları tutuşan çocuk acı dolu çığlıklar atıyordu. Demir yolunun öteki tarafına geçen adam binalardan birinin duvarına yaslanıp meşale gibi yanan barakayı seyretti. Birkaç dakika sonra kuzeyden bir yük treni göründü. Demirin demire sürtünmesini çıkarttığı sesle ağır, hantalca yaklaşan kahverengi vagonlar göğe yükselen alevlerin yanından geçip giderken gri gocuklu adam Stand By boyunca yürüyüp kayboldu. 23. Bölüm Adli Tıp Uzmanları. Hafta sonu tatiline rağmen RMK Başkanı Carlos Eliasson makam odasındaydı. Çat kapı gelen ziyaretçilerden hiç haz etmezdi. Kapısı kapalıydı ve üzerindeki kırmızı meşgul lambası yanıyordu. Eliasson'un kapısını çalan Yuna cevap beklemeden açıp içeri girdi. ''Deniz polisi bir şey buldu mu bilmem gerekiyor.'' dedi. Carlos masanın üzerindeki kitabı bir yana itti. ''Erikson'la birlikte saldırıya uğradınız.'' dedi. ''Sarsıcı bir olay. Kendinize dikkat etmelisiniz.'' ''Edeceğiz.'' dedi Yuna. ''Helikopter araması bitti.'' Yuna donup kaldı. ''Bitti mi? Ne kadar bir alanı taradılar ki?''
''Bilmiyorum.''
''Operasyon şefi kim?''
''Bizim yapabileceğimiz bir şey yok.'' dedi Carlos. ''Bu deniz polisinin ve...''
''Ama bir mi yoksa üç cinayeti mi araştırıyoruz? Bilsek çok iyi olur.'' dedi Yuna sert bir sesle.
''Yuna, şimdi sen hiçbir şey araştırmıyorsun. Jens Sven Yalm'la birlikte olayı tarttık. Sepo'yla birlikte bir grup kuruyoruz. Bizden Peter Nestlund ve Tommy Kofayet katılacak.''
''Peki benim görevim ne?''
''Sen bir hafta dinlen.''
''Hayır.''
''O zaman polis akademisine gidip ders ver.''
''Hayır.''
''Bırak şu keçi inadını.'' dedi Carlos. ''Bu sana hiç yakışmıyor.''
''Sıçtırma şimdi.'' dedi Yuna. ''Penelope için.''
''O ne biçim söz?'' diye şaşkınlıkla sözünü kesti Carlos. ''Ben senin amir.''
Penelope Fernandez ile Bjorn Armskog belki hala yaşıyor diye sert bir sesle devam etti Yuna. ''Oğlanın evini yaklar. Eğer zamanında gitmeseydim kadının evini de yakacaklardı. Sanırım katil bir şey arıyor. Boğmadan önce konuşturmak için Viola'ya işkence de yaptığını düşünüyorum.''
''Teşekkürler.'' dedi Carlos sesini yükselterek. ''İlginç fikirlerin için teşekkür ederim.'' ''Ama biz...'' ''Bir saniye, bunu kabul etmen zor olacak biliyorum ama senden başka polisler de var Yuna. Bunların çoğu da epeyce becerikli biliyor musun?''
''Doğru.'' dedi Yuna, sesi bıçak gibiydi. ''Onlar için endişelenmelisin Carlos.'' Yuna gömleğinin kolundaki kahverengi lekelere baktı. Erikson'dan bulaşan kan lekelerine.
''Neyi ima ediyorsun?''
''Ben katille karşılaştım. Bu soruşturmada birkaç polisin ölmesini göze almamız gerekiyor.''
''Adam sizi gafil avladı. Bunun ne kadar korkunç.''
''Tamam, dediğin gibi olsun.'' dedi Yuna sert bir sesle. ''Olay yeri araştırmasını Tommy Kofayet yapacak. Birazdan polis akademisinden Brittis'i arayacağım. Bugün ona uğrayacağını, önümüzdeki haftada misafir hoca olarak seminer vereceğini söyleyeceğim.'' dedi Carlos. Yuna Emniyet Müdürlüğü'nden çıktığında yüzüne sıcak bir hava çarptı, ceketini çıkarıp koluna aldı, arkasından birinin yaklaştığını hissetti, dönüp baktı, Penelope'nin annesi Claudia Fernandez'di. ''Yuna Linda'' dedi kadın gergin bir sesle. ''Merhaba Claudia, nasılsın?'' dedi endişeyle. Claudia'nın gözleri kan çanağına dönmüş, yüzüne korkunç bir acı oturmuştu. ''Onu bul, kızımı bulmalısın.'' dedi ve kalın bir zarf uzattı. Zarfı açan Yuna banknot dolu olduğunu gördü, geri vermeye çalıştı ama kadın direndi. ''Lütfen, bütün param bu.'' dedi. ''Ama daha bulabilirim, evimi satarım, yeter ki onu bulun.''
''Claudia, ben para alamam.'' dedi Yuna.
Acılı yüzü iyice buruştu Claudia'nın. ''Lütfen, elimizden geleni yapıyoruz.'' Yuna'nın uzattığı zarfı dalgın bir ifadeyle aldı Claudia. Eve gidip telefon bekleyeceğim diye mırıldandı. Sonra tekrar durdurdu Yuna'yı ve bir kez daha derdini anlatmaya çalıştı. Ona bana gelmemesini söyledim, beni asla aramaz. Biraz kavga etmişsiniz, dünyanın sonu değil Claudia. Nasıl böyle diyebildim anlıyor musun? Elini yumruk yapıp alnına vurdu. Çocuğuna kim böyle bir şey diyebilir? Bazen hepimiz istemediğimiz şeyler söyleriz. Yuna'nın sesi kayboldu, birden sırtından terler boşaldı, kafasında dönmeye başlayan anı parçalarından kurtulmaya çalıştı. ''Dayanamıyorum'' dedi Claudia zayıf bir sesle. Yuna ellerini uzatıp Claudia'nın ellerini tuttu, elinden geleni yapacağını söyledi. ''Kızına kavuşacaksın'' diye fısıldadı. Claudia başını salladı ve ayrılıp kendi yollarına gittiler. Bergata'ndan aşağıya doğru aceleyle inen Yuna arabasına yaklaşırken gözünü kısıp gökyüzüne baktı. Hava güneşli, bir parça puslu ve hala boğucuydu. Bir önceki yaz hastanede oturmuş annesinin elini tutuyordu. Her zamanki gibi fince konuşuyorlardı. İyileştiğinde Karelya'ya gideriz demişti annesine. Orada küçük bir köyde doğmuştu annesi. İkinci Dünya Savaşı'nda yakılmayan ender köylerden biriydi. Annesi gözlerinin içine bakmış, ''Sen beni bırak da yolunu gözleyenlerden biriyle git.'' demişti. Yuna ilk kafeden bir şişe Pellegrino aldı, arabaya binmeden şişeyi içip bitirdi. Direksiyon sıcaktı, koltuğun arkalığı sırtını yaktı. Polis akademisine değil, Penelope Fernandez'in evine doğru kırdı direksiyonu. Orada karşılaştıkları adamı düşündü. Hareketleri şaşırtıcı ölçüde hızlı, seri ve isabetliydi. Eğer bıçak silahın kılıfına gelmese şimdi hayatta olmayacaktı Yuna. Apartman kapısının etrafına üzerinde polis ve geçilmez yazan güvenlik şeridi çekilmişti. Yuna kapıda bekleyen polise kendini tanıttı, tokalaştı. Arada bir karşılaşmışlar ama birlikte çalışmamışlardı. ''Bugün çok sıcak'' dedi Yuna. ''Bir de bana sor'' dedi polis memuru oflayarak. ''Yukarıda kaç tane uzman var?'' dedi Yuna başıyla apartmanı işaret ederek. ''Bizden bir, Sepo'dan üç. Suçluya ait DNA bulmaya çalışıyorlar.'' ''Hiçbir şey bulamayacaklar.'' diye mırıldanan Yuna merdivenleri tırmanmaya başladı. Dördüncü kattaki dairenin kapısında yaşlı polis memuru Melker Janos vardı. Yuna bu adamı eğitim yıllarından tanıyordu. Huzursuz ve itici bir amirdi. O zamanlar kariyerinde yükseliyordu ama acılı bir boşanma ve alkol problemi nedeniyle adım adım gerileyerek soluğu küçük bir karakolda almıştı. Yuna'yı somurtkan bir ifadeyle selamlayıp efendisine kapı açan bir uşakmış gibi alaycı bir jestle kapıyı açtı. ''Teşekkürler'' dedi Yuna, konuşmak istemediğini belirtir bir sesle. Holde Tommy Kofayet vardı, somurtkan bir suratla etrafı inceliyordu. Kamburu iyice çıktığından boyu Yuna'nın göğsüne zor geliyordu. Yuna'yı gördüğünde dudakları neredeyse çocuksu bir gülümsemeyle yayıldı. ''Yuna, seni görmek ne güzel, polis akademisine gittiğini sanıyordum.'' ''Yolu şaşırdım.'' ''Eh ne güzel, bir şey buldunuz mu?'' ''Holdeki bütün ayak izlerini aldık'' dedi Kofayet. Tokalaşmak için elini uzatırken ''Hepsi de benim ayakkabılarıma uyuyordur'' dedi Yuna alaycı bir sesle. ''Saldırganınkiler de var canım'' diye itiraz etti Kofayet. ''Elimizde birkaç iyi iz var. Felaket değişik bir hareket tarzı var, öyle değil mi?'' ''Öyle.'' Delil sayılabilecek izlere zarar vermemek için hole yürüyüş plakaları yaymışlardı. Bir fotoğraf sehpasının üzerinde objektifi yere çevrilmiş fotoğraf makinesi vardı. Bir köşede kordonu kaidesine dolanmış alüminyum reflektörlü lamba vardı. Teknisyenler yere paralel ışık saçan bir aydınlatmayla görünmez ayak izlerini aramış, buldukları izleri elektrostatikle kopyalamışlardı. Yuna bu kadar özeni gereksiz buluyordu. Saldırgan ayakkabısını, eldivenlerini, elbiselerini çoktan yok etmişti. Büyük ihtimalle yakmıştı. ''Nasıl kaçtı bu adam Tanrı aşkına?'' diyen Kofayet yerdeki işaretleri gösterdi. ''Şu izlere bak, orada, orada, çapraz, burada ve şuradakinden önce iz yok.'' ''Bir ayakkabı izini kaçırmışsın'' dedi Yuna hafifçe gülümseyerek. ''Hadi canım, orada'' dedi Yuna. ''Nerede?'' ''Duvarda.'' ''Yok artık.'' Yerden yaklaşık 70 santim yüksekte, açık gri duvar kağıdının üzerinde zayıf bir ayak izi vardı.
Kofoet teknisyenlerden birine seslenip bir jelatin ise almasını söyledi. Şimdi içeri girebilir miyiz dedi Yuna. Duvarlarda yürümemek kaydıyla diye homurdandı Kofoet.
24. Bölüm Nesneler. Mutfakta blue jean pantolonla dirsekleri deri yamalı açık kahverengi ceket giymiş bir adam duruyordu. Sarı bıyıklarını sıvazlıyor, yüksek sesle konuşuyor ve mikrodalga fırını işaret ediyordu. İçeri doğru yürüyen Yuna koruyucu maske ve eldiven takmış bir teknisyenin yamru yumru bir sprey kutusunu kağıt bir torbaya koyduğunu gördü. Adam torbanın ağzını iki defa katladıktan sonra bantlayıp üzerini işaretledi.
''Sen Yuna Linnasın öyle değil mi?'' dedi sarı bıyıklı adam. ''Eğer herkesin söylediği kadar iyiysen gelip bizimle çalışmalısın.''
Tokalaştılar. ''Göran Stone, Sepo'' dedi adam memnun bir ifadeyle. ''Soruşturmayı sen mi yönetiyorsun?''
''Evet ben, daha doğrusu resmi olarak Saga Bauer, istatistik adına.'' diye sırıttı adam.
''Saga Bauer'la tanışmıştım.'' dedi Yuna. ''İşinin ehli birine benziyor.''
''Ne demezsin?'' diye bir kahkaha attı Göran Stone'u.
Yuna pencereden dışarı baktı. Denizde sürüklenirken bulunan tekneyi düşündü. Katil görevi kimden ya da kimlerden almıştı? Henüz sonuç çıkartmak için çok erkendi. Ama yine de olayların akışı üzerine fikir jimnastiği yapmanın bir zararı yoktu. Çok büyük ihtimalle katil Penelope'nin peşindeydi diye düşündü Yuna. Viola'yı öldürmek gibi bir planı yoktu. Çünkü Viola talihsiz bir tesadüf eseri teknedeydi. Katil onun son anda geziye katılacağını tahmin edemezdi. Bunları düşünürken mutfaktan çıkıp yatak odasına geçti. Yatak derdi topluydu. Sepo'dan Saga Bauer pencerenin kenarına yerleştirdiği dizüstü bilgisayarına bakarken bir yandan da telefonla konuşuyordu. Yuna onu bir terörle mücadele seminerinden tanıyordu. Yatağın kenarına oturan Yuna düşüncelerini toparlamaya çalıştı. Viola'yı, Penelope'yi gözlerinin önüne getirdi. Yanlarına bir örneği yerleştirdi. Viola öldürüldüğünde hepsi teknede olamaz diye düşündü. Bu durumda katil hata yapmazdı. Açık denizde tekneye çıkıp üçünü birden öldürür, doğru yataklara yerleştirir ve tekneyi batırırdı. Yaptığı hata Penelope'nin teknede olmadığını gösteriyordu. Penelope ve Björn başka bir yerdelerdi.
Ayağa kalkan Yuna yatak odasından çıkıp oturma odasına geçti. Duvara monte edilmiş televizyona, kırmızı örtülü kanepeye ve Ortfront ve Exit dergilerinin yığılı olduğu masaya baktı bir süre.
Bir duvarı boydan boya kaplayan kitaplığa gidip önünde durdu. Makine dairesindeki ezilmiş kabloyu düşündü. Birkaç dakika gibi bir sürede kıvılcım çıkması hesaplanmıştı. Çabuk ateş alsın diye yastığın dolgusu ve yakıt pompasının bir hortumu çıkarılmıştı. Belli ki motor hesap edildiği kadar uzun süre çalışmadığından bu plan tutmamıştı. Bunun üzerine katil artık işi tesadüflere bırakmamaya karar vermişti. Viola'nın öldürüldüğü gün Björn'ün dairesi ateşe verilmişti. Katil Penelope'nin dairesini de yakmaya çalışmıştı. Björn'ün dairesi, tekne, Penelope'nin dairesi. Katil Björn'ün ve Penelope'nin evinde bir şey aradı. İşe Björn'ün dairesinden başladı. Aradığını bulamayınca geride iz bırakmamak için evi yaktı. Sonra teknenin peşine takıldı. Tekneyi baştan sona aradı. Aradığını orada da bulamadı. Bunun üzerine konuşsun diye Viola'ya işkence yaptı ama cevap alamayınca öldürdü. Ardından da Penelope'nin dairesine gitti. Yuna kutudan bir çift eldiven aldı. Ellerine geçirip kitaplığı incelemeye başladı. Kitapların önünde ince bir toz tabakası vardı. Bazı kitapların önünde toz tabakasının olmaması bu kitapların yerlerinden alıp konulduğunun işaretiydi.
''Seni burada istemiyorum.'' dedi Saga Bauer arkasından. ''Bu soruşturmayı ben yürütüyorum.''
''Birazdan gideceğim ama önce bir şey bulmam gerekiyor.'' dedi Yuna sakin bir sesle.
''5 dakika.'' dedi Saga.
Yuna ona döndü. ''Kitapların fotoğrafını çekebilir misiniz?''
''Çoktan yaptık.'' dedi Saga kısaca.
''Çapraz yukarıdan tozları görecek şekilde.'' dedi Yuna. Saga ne demek istediğini anladı. Hiç itiraz etmeden bir teknisyenden fotoğraf makinesini aldı ve kitap raflarının değişik açılardan fotoğraflarını çekti. Yuna kitaplıktan Karl Marx'ın Kapital'ini aldı, karıştırmaya başladı. Sayfaların kenarına bir sürü not düşülmüştü. Kitabın yerine baktı, bir şey göremedi, tekrar yerine bıraktı. Ulrike Meinhof'un biyografisi, Politik Feminizmin Anahtar Metinleri başlıklı yıpranmış bir antoloji ve Bertolt Brecht'in toplu eserlerinin üzerinden kaydı gözleri. Önlerinde hiç toz olmamasından alttan ikinci raftaki üç kitabın kısa bir zaman önce yerlerinden alınıp geri konulduklarını fark etti. Ruanda'daki kitle katliamının tanıklarının konuştuğu Antilopların Hilesi, Pablo Neruda'nın Yüz Aşk Sonesi adıyla yayımlanan toplu şiirleri ve İsveç ırkçılığının düşünce tarihi. Yuna bu kitapları karıştırmaya başladı. İsveç ırkçılığının düşünce tarihini karıştırırken arasından bir fotoğraf düştü, alıp baktı. Saçları sıkı örülmüş, ciddi ifadeli bir kızın siyah-beyaz fotoğrafıydı. Yuna Claudia Fernandez'i tanıdı. En fazla 15'indeydi. Kızlarına inanılmaz ölçüde benziyordu. Annesinin fotoğrafını ırkçılıkla ilgili bir kitabın arasına kim kor diye düşünerek fotoğrafın arkasını çevirdi. Kurşun kalemle şunlar yazılıydı. Benden uzaklaşma, tek bir gün bile. Neruda'nın toplu şiirleri kitabını karıştıran Yuna şiirin tamamını buldu. No estes lejos de mi un solo día. ¿Por qué, cómo, por qué no sé decir yo? Es largo el día y te estaré esperando como en las estaciones cuando en alguna parte se durmieron los trenes. Bu fotoğraf Neruda'nın kitabının arasında olmalıydı. Asıl yeri orası diye düşündü. Katil bu kitapları karıştırdıysa fotoğraf yere düşmüştü. Katil tam burada durdu dedi Yuna kendi kendine. Tıpkı benim baktığım gibi o da tozlara bakarak son günlerde yerlerinden çekilen kitapları buldu. Aceleyle karıştırırken bir fotoğrafın düştüğünü gördü. Alıp tekrar kitabın arasına koydu ama yanlış kitabın. Yuna gözlerini kapattı. Mutlaka böyle olmuştur diye düşündü. Temizlikçi kitapları gözden geçirmişti. Kitapların aralarına baktığına göre aradığı şey bir kitabın sayfalarının arasına girebilecek bir şeydi. Peki neydi? Bir mektup, vasiyet, fotoğraf, bir itiraf, belki bir CD veya DVD, belki bir bellek veya sim kart. 10. ayrımın sonu. Sayfa 122.